Ayrım 10. Abdullah Öcalan'ı nasıl sorguladım? H. Atilla Uğur. Sayfa 130. Ordunun yeniden dizaynı. Ezgi Başaran tarafından gerçekleştirilen bir röportaj var. Röportaj yapılan kişi şunları söylüyor. NATO emrindeki bir ordu, Türk ordusunu kastediyor, siyaset yapmaz mı? NATO siyasi bir oluşum değil mi? Türkiye'nin ülke ve millet olarak devam edip etmemesi meseleyken, ülkenin ortadan kalkması için yapılan hazırlıkları örtmek üzere bizim kafamızı hiçbir zaman aslına varamayacağımız şeylerle meşgul ediyorlar. Medyada dahil, dünyada gelecekte Türkiye'nin ne olacağına dair planlar yapanlar bizi fantastik konuları düşünmeye sevk ediyorlar. Türkiye bağımsız bir ülke ise kendi bağımsızlığına dair bir mücadele vermek zorunda. Bu mücadeleyi hangi toplum gücü sağlayacak? Türkiye'nin devamı birinin derdi olması lazım. Bu kimin derdi? Türkiye'nin haritada olmasını izah eden her şey birer birer yok ediliyor. Türkiye diye bir devlet var. Çünkü Büyük Ermenistan, Büyük Kürdistan, Büyük Yunanistan ve Pontus yok. Bunlar olmadığı için Türkiye var. Şimdi bak hepsi olmaya başladı. Pontus bile. Bu ülkenin müesses nizamı ordu tarafından değil, Türkiye dışından korunan bir şey. Orduda değişim gibi görünen hiçbir şeyi AKP yapmıyor. Pentagon yapıyor. Bu ülkenin mevcudiyetinin ne anlama geldiğini anladığımız vakit burası en yaşanılır ülke olur. Fakat bunun için Türkiye'nin bir atılım yapması gerekir. Bu atılımı yapacak güce ulaşmış kişiler arasında başbakan ve AKP kadrosu listenin en sonunda gelir. Hatta listede yer olursa sürpriz olur. Ben bu sözlerin altına gözlerimi kapatıp yüzlerce ıslak imza atarım. Eminim ki birçok kişi de bunu yapar. Peki kimdir bunları söyleyen, biliyor musunuz? Uydurma Ergenekon veya Balyoz davasından içeride değil, Atatürkçü de değil. Sercan Taşçı'nın deyimiyle Milli Gazete, Yeni Şafak, Türkiye Yazarlar Birliği referansları olan İsmet Özel. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan bütün insanlarımızın eninde sonunda gerçekleri, oynanan oyunları fark edeceklerine kalben inanıyorum. Faili belli. Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Türkçe Sözlük adlı eserin 676. sayfasında faili meçhul deyiminin karşısında kimin yaptığı belli olmayan yazıyor. Ülkemizde son yıllarda aynı merkez tarafından üretilen faili meçhuller yaygarası koparıldı. Sağdan soldan devşirilen bazı tiplerin itiraflarda bulunması sağlandı. Dedikodular her zaman gerçeklerle pekiştirilir. Suçlamalar toplum zihninin kanaatleridir. Türk toplumunun zihni uygulanan müthiş psikolojik harekatla etkilenmiştir. Verilen imaj şudur. Faili meçhullerin peşindeyiz ve hesap soracağız. Yasaların dışında iş yapan kim varsa kanun elbette yakasına yapışıp yargı önüne çıkarmalıdır. Peki kaybettiğimiz binlerce şehidimizin, insanımızın failleri kimlerdir? Olay yeri tutanaklarında kimliği belirlenemeyen bir grup PKK terör örgütü mensubunun saldırısında falan asker, filan polis, şu hakim, bu kaymakam şehit olmuştur diye yazar. Binlerce insanımızın katlinden sorumlu olanlar, yani failler meçhulken, milletin ve medyanın bunların peşine düşmesi gerekirken enerjimizi nelere harcıyoruz? Sen binlerce insanımızın hesabını sormayacaksan, faillerini araştırmayacaksan, askerimi, polisimi, şehit edenleri ha burada törenle karşılayıp salıvereceksin, sonra milletin karşısına geçip ben ileri demokrasi için açılım yapıyorum diyeceksin. Terörle mücadeleye hayatlarını vermiş insanları uyduruk bahanelerle esir alacaksın, haklarında olmadık dedikodular üretip milletin beynine gireceksin, sonra da ben Türkiye'yi normalleştiriyorum diyeceksin. Kusura bakma, Türk milleti bunu tabiri caizse yemez, yutmaz. Haydi araştıralım. Yıl 1991. Bitlis'te geçici görevle bulunuyoruz. PKK terör örgütü hemen her gün askere, polise, vatandaşa saldırıyor, yol çalışmalarında kullanılan makineleri yakıyor, şantiyeleri basıyor. Mutki ilçesinin kırsal kesiminde yol kesen teröristlerin karakol komutan yardımcısı jandarma astsubayını kaçırdıkları bilgisi geldi. Hemen oraya intikal ettik. Yaklaşık bir hafta süren aralıksız bir takip neticesinde terörist grupla sıcak temas sağlandı. Bir kısmı etkisiz hale getirildi, diğerleri kaçtı. Gün ağardığında çatışma bölgesine arama tarama faaliyeti için girdiğimizde 23 yaşındaki karakol komutan yardımcısı evladımızın cesediyle karşılaştık. Önce tanıyamadık. Çünkü çocuğun gözlerine erimiş naylon damlatmışlardı. Burnunun ucunu ve kulağını kesmişlerdi. Nişan yüzüğünün bulunduğu sağ elinin parmağını koparmışlardı. Yine 1991, Aralık ayı, Bitlisili Hizan ilçesinde Konuşluyuz. Gece Hizan-Sağınlı yolunda teröristlerin yol kestikleri bilgisi geldi. Hemen intikal ettik. Olay yerine yaklaştığımızda yoğun ateşle karşılaştık. Bunu zaten bekliyorduk. Araçları terk edip cevap verdik. Kısa süre sonra gecenin karanlığından da istifadeyle kaçtılar. Takip için timler görevlendirdik. Olay yerine geldiğimizde yanımızda olan bir köy minibüsü ve onun hemen arkasında yan yana yatmakta olan kanlar içinde 7 bedenle karşılaştık. 6'sı silahsız köylüler, biri de izinden dönen bir uzman çavuştu. Çalıların arasına gizlenmiş, yaralı bir köylünün iniltisini duyunca o yerine doğru gidip adamcağızı aldık. Allah dedik, yapmayın dedik, dinlemedi katiller. Bizi diz çöktürüp kurşuna dizdiler diye ağlıyordu. Şehit edilen uzman çavuş sivil giyimliydi ve iki kulağı da kesilmişti. Yıl 1992, Nisan'ın 15'i. Kahramanmaraş ili merkezine bağlı Tekir Karakolu'na PKK'lı teröristler saldırıp kaçmışlardı. Timlerimle birlikte peşlerine düştüm. Suçatı fidanlık mevkiine geldiğimizde yan tarafımızdan açılan yoğun bir ateşle karşılaştık. Hainlerin pususuna düşmüştük. Hemen yanımdaki Mehmetçik, Allah deyip yere düştü. Bir yandan teröristleri ateş ederken diğer yandan evladımı kucağıma aldım ve yarasına baktım. Göğsünden ve boynundan vurulmuştu. Hemen tampon yaptım ama fayda etmedi. Gözlerini yarım açabildi. Komutanım, anama hainlerle kahramanlar gibi çarpıştığımı söyle. Hakkını helal etsin, dedi. Ağzını bir gayretle son kez kımıldattı. Allah, dedi ve son nefesini teslim ederek kucağımda şehit oldu. Mehmetciğimin her yanıma bulaşmış olan mübarek kanına yağmur gibi gözyaşlarım karışmıştı. Şimdi haykırıyorum. Soros beslemeleri, dönek gazeteciler, cumhuriyet düşmanları. Hadi bulun bu şehitlerin faillerini. Haydi çözün bu binlerce faili meçhulü. Bu hainlere af getireceksiniz, öyle mi? Peki onların ana babaları, çocuk ve eşleriyle helalleştiniz mi? Mustafa Kemal yok ne demek? Milletin büyük çoğunluğu, Anadolu'nun insanı gündemle ilgili konuşurken, artık Mustafa Kemal yok ki diye hayıflanır. Mustafa Kemal 7 yaşında babasını kaybetti. 8 yaşında okuldan alındı. 10 yaşında okuldaki hocasından bir araba sopa yedi. 24 yaşında tutuklandı. 2 ay hücrede kaldı. 30 yaşında doğduğu şehir düşman eline geçti. 37 yaşında böbrek hastası oldu. 38 yaşında görevden alındı. 39 yaşında ölüm cezasına çarptırıldı. Daha da genişletilebilecek bu listeye bakıldığında, Mustafa Kemal'in umutsuzluğa kapılması, vatanı kurtarmak bana mı kaldı demesi, küsmesi ve kenara çekilmesi gerektiği düşünülür. Başarıya inanmaktan daha büyük enerji var mıdır? Elbette yoktur. Mustafa Kemal, Türk milletiyle bunu yapmıştır. Artık Mustafa Kemal yok ki deyimi geçersiz ve yanlıştır. Hepimiz Mustafa Kemal'iz ve burası Anadolu. Ananın bu kadar dolu olduğu topraklarda kavga ve kan egemen olamaz, olmayacaktır. Dükkanın sahibi olmak istiyor. Tekrar APO'ya dönersek, 1999 yılındaki APO'yla şimdikinin arasındaki uçurumu izah etmiştim. APO ve yandaşları, şimdilerde hem pastayı yemek hem de pastanenin sahibi olmak istiyorlar. Ona ve yandaşlarına bu imkanları sunanlar, milletin acılarını, hissiyatını görmezden gelenler elbette tarih önünde hesap vereceklerdir. Önemli olan geri dönülemez noktaya gelinmeden uyanmak ve gerekenleri yapmaktır. Çözüm. Türk milleti yeri ve zamanı gelince her türlü zorluğun, sıkıntının çözümünü bulmuştur. Bu olgu bütün dünyanın tarih boyunca kabul ettiği, etmek zorunda kaldığı bir gerçektir. Her şeyin bittiği, ilmen de sabit olduğu zamanlarda bile ayağa kalkmış, ülkesi üzerindeki kara bulutları dağıtmıştır. Bütün dünya bu durumu hayranlık ve biraz da korku ve öfkeyle izlemiştir. Yine aynısı olacaktır. Kimse merak etmesin. Olacağından %100 emin olduğum bu çözüm asla dış dayatma ve yardımlarla değil, tamamen özümüzle, kendimizle gerçekleşecektir. Bunları yazarken kesinlikle hamaset yapmıyorum. Sadece gerçekleri izah etme gayretindeyim. Memlekette dönen dolapların, kurulan tuzakların, yapılan iğrenç saldırıların farkında olan çok az insan olsa bile kazanan yine Türkiye olacaktır. Ülkeyi bu kıskacın içine sokanların çözümüne baktığımızda ise şunu söylüyorum. Çözüm, güvenlik güçlerimizin, vatandaşlarımızın, canına, malına ve ülkemizin bütünlüğüne kasteden teröristlere şirinlik yaparak, onları çağırıp karşılama törenleri icra ederek, hakimimizi, savcımızı ayaklarına kadar gönderip onları salıvererek, İmralı'da hükümlü APO'yla en üst seviyede tavizkar ve pazarlık kokan görüşmeler yaparak, Kandil çetesiyle uzlaşma arayarak, eski etnik bölücüleri kaçtıkları Avrupa'dan Türkiye'ye davet edip, bakanlar düzeyinde ağırlama yaparak, terörle mücadelede kanını canını feda etmiş ve isim yapmış insanları, komutanları, polisleri, Atatürkçü aydınları esir evlerine tıkarak gerçekleşemez. Çözüm, dün ak dediğine bugün kara diyerek, milletimizin temizliğini ve dürüst saflığını sonuna kadar istismar ederek, bazen ağlayıp bazen yalandan kükreyerek bulunamaz. Çözüm, tutarsız ve bir yerlerden talimat alınarak yapıldığı aşikar, dış politika anlayışı uygulayarak, halkın dini duygularıyla oynayıp yüce dinimizi politikaya alet ederek sağlanamaz. Çözüm için önce varlığımıza kastedenlerin planlarını, oyunlarını deşifre etmek gerekir. Yani rahatsızlığı, rahatsızlıktan önce göremediğimiz için ülke ve cumhuriyet büyük tehlikeye girmiştir. Çare, Atatürk ve arkadaşları gibi düşünmek ve onların verdiği mücadeleyi bugüne mantık ve tarz olarak uyarlamaktır. Bazı aklı evveller, o dönem başka, bu dönem başka demektedirler. Doğrudur, bu dönem başkadır. Ama Atatürk ve arkadaşlarının milli mücadele ve sonrasındaki yolları, ülküleri, bağımsızlık, çalışkanlık ve adalet olmuştur. Bizim örnek alacağımız temel prensipler bunlar olmalıdır. Uyulduğu takdirde adam gibi hukukumuz ve yasalarımız vardır. Dünyanın hayranlık duyduğu gelenek ve göreneklerimiz vardır. Bunlardan taviz vermeden ve kararlılıkla çalışarak kazanacağız. Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarıyla mücadele ve PKK terör örgütüyle mücadele eş zamanlı ve at başı gitmelidir. Ünlü filozof Sun Tzu'ya göre, doğru koşullar altında küçük bir grup, büyük bir grubu alt edebilir. Bunun olabilmesi için adalet, düzen, istikrar ve moral olmalıdır. Ülkemizde tehlikenin farkında olanların sayısı az da olsa, ki ben aslında çoğunluğun her şeyin farkında olduğuna inanıyorum, kazanılacağına eminim. Çünkü biz Türkiye'yiz, biz Anadolu'yuz, biz Türk milletiyiz. PKK terör örgütünün, Kürt kökenli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin hamisi ve sözcüsü olmadığı gerçeğinden hareketle, her bağımsız devletin yaptığı ve yapacağı gibi, teröristle tehdit durumu ortadan kalkıncaya kadar kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Terör örgütünü 1999 ila 2002 yılları arasındaki konumuna döndürmeliyiz. Bunun için İmralı'daki hükümlü işe yarayacaksa onu da bu işin içine katmalıyız. Bunu pazarlıkla, tavizle ve benzeriyle değil, 1999 ila 2002'deki gibi yapmalıyız. Devlet olarak mübarek şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle sadece göstermelik iftar yemekleriyle değil, maaş ve sosyal konumlarını onlara yakışır düzeye getirerek ilgilenmeliyiz. Onlara borçlu olduğumuzu kendilerine daima hissettirmeliyiz. Ülkesi ve toprağı için canını hiçe sayarak mücadele eden korucu kardeşlerimizin yaşam standartlarını geliştirici tedbirler almalı, onları ikinci sınıf değil birinci sınıf vatandaş olarak algılamalıyız. Koruculuk sistemini elden geçirerek yeni gelişen durumlara uygun hale getirmeliyiz. Kişi başına düşen ulusal onur. Çözüme ulaşmak, başarıya erişmek için kitabımın sonunda Silivri Esirevi'ndeki tutsaklık arkadaşım İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın Heyecan Yaşlanmaz adlı kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. Sevgili Balbay, bana göre büyük edebiyatçı ve yazar kendine has deyişiyle şöyle yazmış. Ulusların kalkınmışlık düzeyi genellikle kişi başına düşen diye başlayan değerlerle ölçülür. Temel ölçü kişi başına düşen ulusal gelirdir. Bunu insani kalkınmışlık düzeyinin katmanları izler. Kişi başına düşen elektrik kullanımı, kişi başına düşen kağıt tüketimi, kişi başına düşen doktor sayısı, bu rakamların yükselmesi için temelde ne gerekir? Kişi başına düşen ulusal onurun yüksekliği. Yeniden bu onur grafiğini yükseltmenin yolunu bulmalıyız. Çok da karmaşık bir yol değil. Çanakkale'de şehit olanların, o günkü bilinci taşıyanların torunları, bütün ön yargılarını atacak, önce ulusal onur diyecek ve yan yana gelecek, o kadar. Ulusal onurumuz yok olmuş değil, sadece uyuyor. O uyandığı zaman gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. H. Atilla Uğur, Silivri Esirevi, 16 Ağustos 2011, saat 2.45. Kitabın sonu, 25 Şubat 2013, sayfa 147. Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetinin mübessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün Bursa Nutku. Türk genci, inkılapların ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Rejimi ve inkılapları benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir. Asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, polis henüz inkılap ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek, demek adliyeyi de ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım. Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber bana, İsmet Paşa'ya, meclise telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını, kayırılmasını istemeyecek. Diyecek ki, ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve etkenleri düzeltmek de benim vazifemdir. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği. Mustafa Kemal Atatürk. Yaşam öyküsü. 19 Aralık 1957'de Ankara'da dünyaya geldi. 1971 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne, 1975 yılında Kara Harp Okulu'na girdi. 1979 yılında Kara Harp Okulu'ndan jandarma teğmen olarak mezun oldu. Piyade ve jandarma okullarını bitirdikten sonra Foça'da komando eğitimi aldı. 1981 yılından itibaren başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde olmak üzere birçok yerde jandarma birlik komutanlığı yapan Atilla Uğur, terör ve organize suç örgütleriyle mücadelede büyük başarılara imza attı. 1998 yılında Antalya bölgesine inen terörist unsurları etkisiz hale getiren birliğin komutanıydı. 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Abdullah Öcalan'ın İmralı'da sorgusunu yaptı. 2000-2001 yıllarında Hizbullah terör örgütüne yönelik icra edilen operasyonlarda önemli görevler yapan Atilla Uğur, 2002 ila 2004 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı, Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2004-2005'te Kocaeli İl Jandarma Komutanı oldu. 2005 ila 2007 yılları arasında Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı görevini yürüten Atilla Uğur, 2007 yılında kıdemli albay rütbesindeyken kendi isteğiyle emekli oldu.